الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، evet arkadaşlar, en son geçen haftaki dersimizde en son Ayşe radıyallahu anha'nın kusuf namazı ile ilgili bize aktardığı hadis-i şerif almıştık. Ayşe radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kusuf namazında, kusuf namazı biliyorsunuz, güneş tutulması, ay tutulmasında kılınan namaz. Bu namazda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iki rekatlı kılınan bu namazı dört secde ve dört ruku ile eda ettiğini ve kıraatı da açıktan okuduğunu, cehri olarak okuduğunu bize haber veriyordu. Hadis-i şerif Bukhari ve Müslim'de geçiyordu. Ve yine Müslim'deki başka bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye "Es-salatu cami'atun." Namaz toplayıcıdır diyerek insanlara seslenmesini, bu şekilde onların camiye gelmeleri için bu şekilde nida edilebileceğini bize haber veren bir hadis-i şerifti. Dedik ki kusuf namazında ezan veyahut da kamet okumak meşru değildir, dinden değildir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine böyle bir şey öğretmemiş. Bunun yerine namaz toplayıcıdır ibaresiyle, es-salatu cami'atun ibaresiyle ne yapılabilir? İnsanları namaza davet edilebilir. Bugünkü hadis-i şerifimiz İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerif. Uzun bir hadis-i şerif. Yine kusuf namazını bize aktaran bir hadis-i şerif. Farklı rivayetleri var. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki: "Kal in khasafetiş şemsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fe salla fe kama kıyamen tavilen nahven min kıraati suretil Bakara'ti. Thumma raka'a ruku'an tavila." ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس وخطب الناس متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات وعن علي مثله ذلك وله عن جابر صلى ست ركعات بأربع سجدات ولأبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع خمس ركعات وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَٰلِكِ İbn Abbas radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutulmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine o namaz kıldı. Namazda Bakara suresini okuyacak kadar uzun bir sure kıyam halinde durdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki rekatlık bir namaz kılıyor. Namaza başlıyor. Kıraatta ne kadar duruyor? Bakara suresini okuyacak kadar bir kıraatta durduğunu İbn Abbas radıyallahu anhu bize haber veriyor. Sonra uzun bir ruku yaptı diyor. Yani bu kıraattan sonra ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Rukuya eğiliyor. Uzun bir ruku yaptığını söylüyor. Bu ruku da kıyama nasıl? Kıyama yakın bir ruku. Yani kıyamda durduğu kadar ona yakın bir şekilde ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Ruku yapıyor. Sonra diyor doğruldu. Rukudan bir kez daha ne yapıyor? Kıyama doğruluyor. Diyor ki uzun bir süre kıyam halinde kaldı. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem normalde dedik ki kusuf namazı diğer namazlardan farklı bir namazdı. Neden? Dedik ki normalde rukularda ne var dedik? Ziyadeler var dedik. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlıyor. Uzun bir şekilde durduktan sonra rükûya eğiliyor. Rükûda uzun bir şekilde durduktan sonra yeniden kıyama kalkıyor. Yeniden kıraatı uzun tutuyor. Ama bu uzunluk ilk kıyamdaki kadar uzunlukla aynı şeyde aynı miktar değil. Ona yakın bir şekilde. Sonra diyor bu ilk kıyam kadar değildi. Uzun olarak değildi. Sonra tekrar uzun bir rükû yaptı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci kez ne yapıyor? Rükûya gidiyor ve bu rükûda uzun bir şekilde yeniden duruyor. Bu ilk ruku kadar uzun değildi diyor. Yani ilk yaptığı ruku, ikinci yaptığı rukudan nasıl? Daha uzun. Yani her seferinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıraatı da Rukuyu da ne yapıyor? Biraz daha kısaltıyor. Her seferinde bir öncekinden daha kıyam daha az sürüyor ve ruku da biraz daha az sürüyor. Sonra secdeye gitti. Rukudan doğrulduktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdeye gidiyor. Bu rivayette secdede ne kadar durduğu ile alakalı bir bilgi gelmiyor. Ama diğer rivayetlerde öyle baktığımız zaman yapmış olduğu secdeler de kıyama denk olan secdeler. Yani o uzunlukta olan secdeler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin normalde namaz kılarken de sünneti bu. Eğer kıyamı uzun tutarsa ruku ve secdeleri de ne yapıyor? Uzun tutuyor. Bir bütünlük olsun diye. Eğer kıyamı kısa tutuyor ise ruku ve secdeleri de ne yapıyor? Ona uygun bir şekilde kısalıkta tuttuğunu biliyoruz. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rekata kalkıyor. Sonra uzun bir kıyam halinde kaldırıyor. İkinci rekata kalkıyor. Yeniden bir ney var? Kıyamda uzunluk var. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uzunca bir kıyam yaptıktan sonra yeniden rukuya eğiliyor. İlk rukuyu yapıyor. Orada da bir uzunca rukuda duruyor. Sonra yeniden ne yapıyor? Rukudan doğruluyor. Yeniden bir kıyam yapıyor. Sonra ikinci kez aynı ilk rekatta olduğu gibi yeniden bir rukuya gidiyor. Sonra rukudan doğruluyor. Secdeye gidiyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdeye gittikten sonra ne yapıyor? Namazı bitiriyor. Selam vererek namazı bitiriyor. Baktığımız zaman rivayete uzunca bir şekilde bize bu kıyamlardan, rukulardan bahsediliyor. İki rekatlık namazda dört tane ruku yaptığını görüyoruz. Dört tane de secde yaptığını görüyoruz. Secdeler zaten normalde kılınan namazlara mutabık olan. Normalde iki rekatlık namazda kaç tane secde vardır? Dört tane. Değil mi? İlk rekatta iki, ikinci rekatta iki, toplamda dört secde var. Ama rukularda ne var burada? Diğer namazlara göre bir ziyade var. Yani rukular iki iken her rekatta birer tane olması gerekirken burada ne yapılmış? Birer ruku her rekata ilave edilmiş. Toplamda dört rekatlık, iki rekatlık bir namaz dört ruku ile eda edildiğini görüyoruz. Sonra diyor ki sahabeler İbn Abbas radıyallahu anh sonra diyor namazdan çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdi. Güneş aydınlanmıştı. Yani güneş tutulmasını atmıştı. Sona ermişti. Bundan sonra insanlara hutbe verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra da insanlara hutbe veriyor. Bu hadis-i şerif biraz önce söylediğimiz gibi muttefakun aleyh. Yani Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadis-i şerif. Buradaki metin İmam Bukhari'ye ait. İmam Müslim'de şöyle bir ziyade var. Diyor ki güneş tutulduğunda 4 secde ve 8 ruku yaparak kıldı. 4 secde ve 8 ruku yaparak kıldı. Bu rivayet nerede geçiyor? Sahih Müslim'de geçiyor. Ne var diğer rivayete göre farklılık olarak ne var burada? Rukularda bir fazlalık var. O rivayette neydi? 4 secde, 4 ruku. Bu rivayette 4 secde, 8 ruku ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı eda ettiğini bize haber veriyor. Ali radıyallahu anhu'dan da buna benzer bir rivayet var. Cabir radıyallahu anhu diyor ki o rivayette 4 secde 6 ruku ile namazı eda etti. Yine bunlar hep Sahih Müslim'de gelen rivayetler. 4 secde 6 ruku. En son Ebu Davud'daki Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'un aktardığı rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 2 secde ve 5 ruku yaptı. Nerede? İlk rekatta. İlk rekatta ne oldu? İkinci rekatta da 2 secde 5 ruku daha yaptı. 4 secde 10 ruku ile. O zaman diyoruz ki ilk rivayet, müttefakun aleyh olan rivayet, Bukhari Müslim rivayeti 4 secde 4 ruku. Müslim'de gelen ziyadeye bakıyoruz. 4 secde, 8 ruku. Bir başka rivayette, Cabir radıyallahu anhu'dan gelen rivayette 4 secde, 6 ruku. 2 rekattan bahsediyor toplam olarak. En son Ebu Davud'da geçen Ubey bin Ka'b radıyallahu anhu'nun rivayetinde 4 secde, 10 ruku ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu namazı eda ettiğini bize Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu aktarıyor. Diyoruz ki hadisin başında diyor ki Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh hadisin başına dönüyoruz. Oradan şerh edelim. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında güneş tutulmuştu. Hatırlayın kıssayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu ismi neydi? İbrahim. radıyallahu anh diyoruz. Çünkü neden? Sahabeden. Ufak yaşta vefat ediyor. Hicretin 8. senesinde doğuyor. Yani Peygamber Efendimizin vefatından 3 sene önce. Hicretin 10. senesinde Şevval ayının 29. günü, salı günü vefat ediyor. Vefat ettiği günde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğlunun vefat ettiği, İbrahim'in vefat ettiği gün güneş tutulması gerçekleşiyor. Dedik ki o dönemde insanlarda cahiliyeden kalma bazı adetler hala ne yapıyordu? Devam ediyordu. Cahiliye döneminde güneş ancak böyle değerli, azametli bir kimsenin vefatında tutulur inancı vardı. İnsanlarda da şöyle bir şey oluştu. Hani Peygamber Efendimiz'in oğlu öldü bugün. Aynı günde ne gerçekleşti? Güneş tutulması. O güneş tutulmasının olduğu gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle uzunca bir ne yapıyor? Namaz kıldırıyor. Ve namazın akabinde de hutbe veriyor. O hutbesinde geçen dersi hatırlayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Güneş birinin doğuşuyla veyahut da ölümünden dolayı ne yapmaz? Tutulmaz. Yani birinin doğması veyahut da ölmesi güneşin tutulmasıyla alakalı bir durum söz konusu değildir. Bu Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden iki ayetidir. Allah Azze ve Celle'nin azametine, büyüklüğüne, kudretine delalet eden, aynı şekilde uluhiyetine, yani ibadetin yalnızca ona has kılınmasına delalet eden iki ayetinden bir ayet olduğunu bize haber veriyor. Diyor ki İbn Abbas radıyallahu anh, ilk kıyama başladığında diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Bakara suresini okuyacak kadar bir kıraatta bulundu. Bakara suresini okuyacak kadar bir kıraatta bulundu. İlim ehli diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıraatı nasıldı? Sakin, tane taneydi. Diyorlar ki bir insan bugün günümüzde sakin, tane tane Bakara suresini okumaya çalışsa, bu diyorlar yaklaşık olarak 2-2,5 cüz. Diyorlar ki 2 saati bulacak bir uzunluk. Yani yaklaşık olarak 1 saat, 1,5 saat arası bir uzunluk. Peygamber Efendimiz ilk kıyamı ne kadar? 1-1,5 saat sürecek kadar. Ondan sonra diyor ki sonra rükûya eğildi Peygamber Efendimiz. Ve rükûda ne yaptı? Uzunca bir rükû yaptı. Ve bu rükûsu diyor İbn Abbas radıyallahu anh kıyamına neydi? Yakındı. Yani demek ki bir saatte rükuda kaldı. Yani bunlar ne? Takriben hani zaman dilimi olarak söylüyoruz ki rahat anlaşılabilsin. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeniden kıyama doğruluyor. İkinci kıyamı diyor ki Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma ilk kıyama yakın bir uzunluktaydı. Ve ondan sonra ne yapıyor? Yeniden bir rükuya eğiliyor. İlk rükusundan daha kısa süreli bir rükû daha yapıyor. Sonra ondan doğruluyor. Secdeleri yapıyor. İkinci rekata kalkıyor. İkinci rekatta da yapmış olduğu kıyamlar, rükular birer öncekilerden ne daha az. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada ümmetini düşünerek, sahabelerin o halini düşünerek ne yapıyor? Her seferinde rükunun ve kıyamın uzunluğunu biraz daha azaltıyor ki insanlar ne yapmasın? Zor gelmesin. Ve yine bununla ilgili dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu bütünü ile kıldığı namaza baktığımız zaman Enver abi, yaklaşık olarak diyor ki ilim ehli 4 saat süren bir namaz. Yaklaşık olarak 4 saat süren bir namaz. O günkü tutulma, o günkü olan güneş tutulması, tam bir güneş tutulması. Normalde astronomi ile ilgilenen alimler, yani bu bilim dalı ile ilgilenen alimler, geçmiş dönemde bu güneş tutulması ile alakalı malumatları elde ediyorlar ya, bakıyorlar ya astronomi olarak. Diyorlar ki o günkü tutulma da zaten yaklaşık olarak 4-4,5 saatlik bir tutulmaya tekabül eden bir güneş tutulmasıydı diyorlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselam bunu başından sonuna kadar ne yapıyor? Namaz kılarak eda ediyor. Cabir radıyallahu anh'un biraz önce rivayetini söylemiştik. O rivayette diyor ki kâne fî yevmin hârrin. O gün diyor güneş tutulmasının olduğu gün sıcak bir gündü. Yani sahabelerin Allah Azze ve Celle'ye karşı yapmış oldukları ibadetlerdeki tutumuna bakın. Sıcak bir gün, yani oraya umreye, hacca gidenler Mekke'nin, Medine'nin sıcağını bilirler. Yani yaz aylarında sıcaklık böyle 45, 50, 55 60 dereceye kadar çıkan bir zamanda günümüz şartları gibi arabalarda, evlerde, mescitlerde klimanın olmadığı bir zamanı düşünün. Sıcak bir vakitte 4 saat, 5 saat namaz kılmak her baba yiğidin harcı değil. Bununla ilgili Esma radıyallahu anhadan, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı, Ayşe radıyallahu anha'nın kız kardeşi, Ayşe radıyallahu anha'nın evine geliyor Esma radıyallahu anha. Bakıyor ki Ayşe radıyallahu anha namaza durmuş. Normalde yine bu güneş tutulmasının saat böyle 8-8.30 arası, yani güneş doğduktan sonraki bir zaman diliminde kılındığını ilim ehli söylüyor. Esma radıyallahu anha insanların neden namaz kıldığını anlamıyor. Çünkü o vakitte cemaat halinde kılınacak bir namaz yok. Eve geliyor Ayşe radıyallahu anha namazda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeler namazda. Soruyor ona. Diyor ki bu insanlar ne namazı kılıyor? Ayşe radıyallahu anha namazda. Onunla ne yapıyor? Konuşuyor. Diyor ki bu insanlar ne namazı kılıyor? Ayşe radıyallahu anha rivayette böyle geliyor. Eliyle yukarı işaret ediyor. Çünkü namazda olduğu için ona ne yapamayacak? Cevap veremeyecek. Eliyle işaret ediyor. Yukarı işaret ediyor. Esma radıyallahu anha bakıyor ki yukarıda ne var? Güneş tutulması var. Yani demek ki normalde bilmediği, o ana kadar hissetmediği bir durum söz konusu. Ayşe radıyallahu anha'nın işaretiyle ne namazı kıldıklarını anlıyor. O da Ayşe radıyallahu anha ile birlikte namaza giriyor. Biraz önce İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın anlattığı şekliyle namaz bu uzunlukta. Diyor ki Esma radıyallahu anha bayılacak gibi oluyordum. Yani namaz uzun bitmiyor. O yüzden diyor yanımdaki kovadan su alıp üzerime diyor serpiyordum ki ne yapıyordum biraz kendime gelebileyim. Hatta diğer rivayetlere baktığımız zaman sahabelerden bazıları ne yapıyorlar? Bayılanlar oluyor, düşüyor, kaldıramıyorlar. Sıcak. 3 saat, 4 saat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin onların başına bir azap vereceğinden korktuğu için o korkuyla namazı uzun tutuyor. Sahabelerden bayılanlar var, ayılanlar var. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı ne yapmıyor? Kısaltmıyor. Olması gerektiği gibi kıldığını görüyoruz. Burayla alakalı şu kısmı nasıl açıklamamız gerekiyor? Dedik ki biraz önce muttefakun aleyh olan rivayetlerde bir önceki hadis-i şerifi de hatırlayın. Ayşe radıyallahu anh'ın hadis-i şerifinde 4 ruku, 4 secde ile kılınan bir namaz. İbn Abbas radıyallahu anh'ın ilk rivayeti yine muttefakun aleyh, Buhari ve Müslim rivayeti 4 ruku, 4 secde ile kılınan namaz. Sonra İmam Müslim'deki rivayetlere bakıyoruz. Bu ruku sayıları 6, 8, 10'a kadar ne yapıyor? Çıkıyor. Peki bu rivayetler arasını nasıl algılayacağız? Nasıl cem edeceğiz? Eğer hadis başka hadis kitaplarında olsaydı, Tirmizi'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de, Ebu Davud'da, Ahmed İbn-i Hanbel'in Müsned'inde, ne bileyim İmam Mali'nin Muvatta'sında ve diğer hadis kitaplarında olsaydı, direkt aklımıza ne gelecekti? Bu rivayetler ne olabilir? Zayıf olabilir diyecektik. Çünkü elimizdeki rivayet ne? İlk rivayetler muttefakun aleyh, Bukhari ve Müslim rivayeti. Elimizde kapı gibi ne var? Delil var. Bunun önüne başka bir şeyi geçiremeyiz. Ama biz bakıyoruz ki diğer rivayetlerde nerede geliyor? Müslim'de geliyor. Ve Müslim'deki rivayetlerin de biz ne olduğunu biliyoruz? Sahih olduğunu biliyoruz. Peki o rivayetlerle bu rivayetleri iki şekilde cem edebiliriz. Ya diyeceğiz ki bu rivayetleri cem etmek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında birden fazla güneş tutulması oldu. Bazen böyle kıldı, bazen böyle kıldı, bazen böyle kıldı. Değil mi? Ama biz biliyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bir kez güneş tutulması oldu. Yani rivayetler farklı farklı olma ihtimali söz konusu değil. Hepsi neyi anlatıyor? Bir namazı anlatıyor. Aynı namaz içinde böyle bir farklılık olma ihtimali var mı? Yok. O zaman diyor ki ilim ehli, eğer hadislerde Bukhari ve Müslim'in ittifakı var ise bu hadisler ikisinden bir tanesinin veyahut da Müslim'in infirad ettiği, ayrıldığı rivayetlere ne yapılır? Takdim edilir. Yani burada Bukhari ve Müslim'in ikisinin ittifak ettiği hadis-i şerif var ise bu İbn Abbas rivayeti ve Ayşe radıyallahu anh'ın rivayeti bu doğrultuda ise muttefakun aleyh ise Bunlardan bir tanesinin veyahut da Müslüm'ün infirad ettiği, ayrıldığı, farklı şeyler, bu rivayete ters düşen, farklı getirdiği rivayetler diyorlar, şaz hükmündedir. Yani ne yapılmaz? Müslim'de gelen tek rivayet, Bukhari ve Müslim'deki bu rivayete ne yapılmaz? Takdim edilmez. Peki o zaman şaz dediğimiz zaman, buradan ne anlıyoruz? Şaz ne demek? Bu rivayetler şaz ne demek? Kabul etmiyoruz ama şaz rivayet ne demek? Yani olayı anlamak için. Şaz rivayet ne demek? Hadis alimleri diyor ki, bir konuda hadis rivayet eden neyler var? Raviler var. Raviler. Diyorlar ki güvenilirlik derecesi kendisinden daha yüksek olan bir raviye, eğer bir ravi muhalefet ediyor ise rivayette, onun rivayeti kendisinden daha güvenilirliği üstün olan raviye ne yapılmaz? Tercih edilmez. Şimdi düşünün, burada bir ravi var, karşısında başka bir ravi daha var. Biz diyoruz ki bunun güvenilirliği, ezberinin kuvvetli oluşu, yani bütün vasıfları bundan daha üstün. Bu diyor ki 4 secde yapardı, 4 ruku yapardı. Bu diyor ki 4 secde yapardı, 6 ruku yapardı. Şimdi bu ezberi daha kuvvetli olana biz ezberi daha düşük olanı takdim edebilir miyiz? Bunun rivayetini bırakalım, bunu alabilirim diyemeyiz. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O zaman diyoruz ki bunun rivayeti ne? Şaz bir rivayettir. O yüzden bununla amel edilmez. Neyle amel edilir? Daha kuvvetli olanın rivayetiyle amel edilir. Bazen bazı hadislere bakarsınız, burada birçok ravi vardır. Aynı şeyi söyler. Arada bir tanesi çıkmıştır. Onlara farklı bir ziyade getirir. Onun ziyadesi bazen ne yapılmaz ondan? Kabul edilmez. O rivayet ne olarak görülür? Şaz olarak görülür. Çünkü kendisinden daha güvenilir hıfzı bakımından veya diğer meselelerde daha güvenilir olan birilerine veyahut da muhalefet ediyor ise onun rivayeti şaz olarak görülür. İlim ehli de burada diyor ki bu Sahih Müslim'deki gelen bu rivayetler Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği rivayetlere ters düştüğü için. Niye? Çünkü dedi ki güneş tutulması bir kez gerçekleştiği için bu Müslim'de gelen diğer rivayetleri biz ne olarak atfediyoruz? Şaz olarak atfediyoruz. Bu konuyla alakalı racih olan görüşün, namazın kılınış şeklinin İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın ilk rivayetiyle geçen hafta aldığımız Ayşe radıyallahu anha'nın aktardığı o rivayetlerde de mutabık olan 4 ruku ve 4 secde ile kusuf namazının güneş ve ay tutulmasıyla alakalı kılınan bu namazın kılınabileceğini söylemiş oluyoruz. Bu konuyla alakalı yine kusuf namazdaki kıraat ile alakalı Ayşe radıyallahu anha'nın hadis-i şerifinde Ayşe radıyallahu anha diyordu ki Peygamber Efendimiz bu kıraatı sesli bir şekilde okudu. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayetine bakıyoruz. Diyor ki yaklaşık olarak Bakara suresi uzunluğunda bir kıraat okudu. Buradan neyi anlıyoruz? İbn Abbas radıyallahu anhuma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıraatını duymadığını ve yaklaşık olarak takribi bir şey ile bize rivayet ettiğini görüyoruz. Değil mi? O yüzden ilim ehli bu konuda ne yapmış? İhtilaf etmiş. Cumhur, diyoruz ki cumhur, Hanefiler, Şafiler ve Malikiler diyorlar ki bu namaz sessiz bir şekilde kılınır. Kıraat dışı açıkça okunmaz. Çünkü diyorlar İbn Abbas rivayeti ne yapıyor? Bize bunu gösteriyor. Diyor gündüz namazlarında da asıl olan budur diyorlar. Gündüz namazları öğle ve ikindi namazı. Kıraat açıktan mı okunuyor, gizli mi? Gizli okunuyor. Diyorlar ki asıl budur. Bu namaz da gündüz kılındığı için ne yapılır? Sessiz kılınır. İbn Abbas'ın rivayeti de bunu gösteriyor diyorlar. Hanbeliler de Ahmed İbn Hanbel rahimehullah diyor ki kıraat açıktan okunur. Diyoruz ki delil diyor ki bir önceki Ayşe hadisi. Diyor ki bu hadise biz İbn Abbas'ın bu rivayetini takdim edemeyiz. Normalde ikisi de ney? Muttefakun aleyh. İkisi de Bukhari ve Müslim hadisi. Diyoruz ki neden? Çünkü diyor İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın o namazda, çünkü insanlar kalabalık bunu biliyoruz. Sahabelerin hepsi oraya toplanıyor. Belki arkada kaldığı için bu kıraatı duyamama ihtimali var mı? İhtimali var. Ama Ayşe radıyallahu anha açıktan okuduğunu haber veriyor. Burada apaçık bir elimizde delil var. Peygamber Efendimiz açıktan okudu. Öbür tarafta İbn Abbas diyor ki Peygamber Efendimiz Bakara suresi kadar bir uzunlukta bir şey okudu. Ama İbn Abbas'ın bunu arkada kaldığı için duyamama ihtimali de var. O zaman ihtimal söz konusu ise apaçık nassa biz içinde ihtimal olan rivayeti ne yapmayız? Tercih etmeyiz, takdim etmeyiz. O yüzden diyoruz ki bu konuda racih olan görüş hangisidir? Kusuf namazının kıraatının açıktan okunabileceğidir. Peki başka bir ihtilaflı konu. İlk rükudan doğrulduktan sonra, dedik ya iki tane rükû var bir rekatta. Fatiha suresini okumamız gerekir mi? Şimdi düşünün. İlk kıyamı yaptık, Fatiha'yı okuduk. Akabinde uzun bir sure okuduk. Sonra rükûya eğildik. Rükûdan doğrulduk. Nereye geldik? Yeniden kıyama geldik. Şimdi kıyama geldik. Fatiha'yı okuyacağız mı? Okumayacağız mı? Okumayacağız diyen ilim ehli diyor ki zaten bunun hepsi nedir? Aynı rekattır. Bir rekatta da Fatiha suresi bir kez okunur. O yüzden bir daha okumaya gerek yoktur diyor. Okunur diyen ilim ehli diyorlar ki nasıl biz kıyamdan rükuya gidiyor isek ve o rükudan doğruluyor isek, yeniden kıyama geri geliyor isek, yeniden kıyam hükmünde isek, kıyamda da ne yapılması gerekir? Fatiha'nın okunması gerekir. O yüzden diyorlar okumamız gerekiyor. Yani baktığımız zaman ilim ehli arasında ihtilaflı bir mesele olduğunu söylüyoruz. Ama diyoruz ki biz ihtiyaten bunun okunması nedir? Evla olandır. Çünkü ihtiyaten bu okunduğu zaman ortadaki hilaf kalkmış olur. Yani eğer okuyorsan bunu sonuçta bunu yerine getirmiş oluyorsun. Okunmaz diyenler de okuduğun zaman namazın batıl olacağını söylemiyorlar. Demek ki ihtiyaten bunun okunması daha evla olduğunu söylüyoruz. Yine ilim ehlinin ihtilaf ettiği başka bir husus, kusuf namazından sonra hutbe var mıdır yoksa hutbe yok mudur? Bu konuyla ilgili İmam Şafii Rahimullah cumhura muhalefet etmiş. Diyor ki cumhur, normalde kusuf namazına ait nasıl cumadan sonra hutbe var? Diyorlar ki bu şekilde cumadan önce hutbe var veyahut da bayram namazlarından sonra hutbe var. Diyorlar ki kusufta bu şekilde hutbe yok. Ancak ihtiyaca binaen ne yapılabilir? Yapılabilir. İmam Şafii diyor ki eğer kusuf namazı bir kez gerçekleşti ise, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hutbeyi yaptı ise, bir daha olsaydı yapacak mıydı, yapmayacak mıydı? Elimizde bir bilgi yok. Biz olanla yetiniriz. Bir kere namaz kılmış, akabinde ne yapmış? Hutbe vermiş. O yüzden diyor ki kusuf namazına ait hutbe vardır. Diğerleri de diyor ki hutbe verilebilir. Ama verilen hutbeyi ne yapamayız biz? Kusuf namazına bağlayamayız. Çünkü diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselam hutbesinde ne diyor? Güneş ve ay birinin ölümü hasebiyle ne yapılmaz? Tutulmaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam orada hutbe vermeye ihtiyacı duydu. İnsanların içindeki o batıl inancı izale etmek için. Yoksa bunun birebir kusuf namazıyla alakası yoktu diyor. Baktığımız zaman iki tarafında yani elle tutulur delilleri var. Ama tercih etmek gerekirse kusuf namazından sonra hutbenin olması sanki daha doğru gibi gözüküyor. Bazı ilim ehli de tafsilat getiriyor. İhtiyaç varsa yapılır. Yani böyle bir hutbeye ihtiyaç varsa yapılır. Eğer ihtiyaç yoksa yapılmayabilir diyerek iki görüşü cem etmeye çalıştığını görüyoruz. Başka bir fayda olarak diyoruz ki kusuf namazında her kıyamda, her rükuda bir öncekine göre kıraat ne yapılır? Azaltılır. Rükuda da yapılan dualar bir öncekine göre azaltılarak eda edilen bir namaz olduğunu söylüyoruz. Peki her rekatta tek ruku yapılsa bu namaz geçerli midir? Allah Resulü Aleyhisselam her rekatta iki ruku yapmış. Birisi tek ruku yapsa bu namaz geçerli midir? Hatırlayın geçen dersi. Geçerlidir. Neden? Çünkü dedi ki ilk ruku namazın rüknünden, olmazsa olmazından. İkinci yapılan ruku sünnet. Eğer yaparsan ecir kazanırsın. Namazlarda terk edilen sünnetten dolayı namaz batıl olmaz. O zaman diyoruz ki tek ruku ile de kılınsa bu namaz geçerlidir. Peki nehi vaktine geldiği zaman eda edilir mi kusuf namazı? diyoruz ki edilir. Burada yine İmam Şafii Rahimullah'ın görüşü. Diyor ki diğer cumhur görüşü ne? Kerahat vakitlerinde nafile namaz olmaz. Neyi delil getiriyorlar? Umumi kaideleri. İmam Şafii Rahimullah ne diyor? Eğer bir namaz bir sebebe binaen kılınıyor ise bu neye delalet eder? Bir namaz eğer sebebe binaen kılınıyor ise kerahat vaktinde de ne yapılabilir? Eda edilebilir. O zaman diyoruz ki bu konuda da racih olan görüş kusuf namazı kerahat vaktine dahi gelse eda edilebilir. Çünkü bir önceki hadislerden hatırlayın. Diyor ki ve izâ ra'aytumûhuma fesallû. O ikisinin tutulduğunu gördüğünüzde Allah Resulü diyor ki namaz kılın. Ne yapıyor hükmü? Genele yayıyor. Yani kerahat vaktine denk gelirse bu namazı eda etmeyin demiyor. Genel bir lafızla bütün bir vakitte kılınabileceğini bize aktardığını görüyoruz. Ve yine kusuf namazı diyoruz ki camilerde cemaat halinde kılınması evla olandır. Fazilet açısından daha üstündür. Ama bununla birlikte eğer günümüz Türkiye'sinde olduğu gibi eğer camilerde topluca eda edilmiyor ise, insanlar bu namazı eda etmiyorlar ise kişi tek başına da bu namazı ne yapabilir? Kılabilir. Yani eğer camilerde kılınmıyorsa ne yapabilirsin? Kılınmıyor diye bu namaz terk edilmez. Kılınmıyorsa camilerde cemaat halinde o zaman tek başına ne yapabilirsin? Bu namazı eda edebilirsin. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar yine İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerif diyor ki مَا هَبَّتِ الرِّيْهُ قَطٌ إِلَّا جَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالْ اللّٰهُمَّ اِجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا رَوَاهُ الشَّافِعِ وَالتَّبَرَانِ İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Diyor ki, şiddetli bir rüzgar estiğinde Nebi aleyhissalatu vesselam dizüstü çöker ve şöyle derdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şiddetli bir rüzgar estiğinde fırtına gibi diyebileceğimiz, yani normal günlük anlamda şahit olduğumuz esintiden bahsetmiyoruz. Şiddetli bir rüzgar estiği zaman diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dizleri üzerine çöker ve Allah Azze ve Celle'ye şöyle dua ederdi. Allah'ım bunu bize azap değil rahmet kıl. Allah'ım bunu bize azap değil rahmet kıl. Bu hadisi İmam Şafii ve Taberani'nin rivayet ettiğini görüyoruz. Diyor ki Abdullah İbn Abbas, her şiddetli bir rüzgar estiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dizlerinin üzerine çökerdi. İlim ehli diyor ki, bu diyor korkan insanın yapmış olduğu hal harekettir. Yani korku halinde olan insan ne yapar? Dizinin üstüne çöküp Allah Azze ve Celle'ye yalvarır. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de rüzgar estiği zaman ne oluyor? Tedirgin oluyor Emir abi. Neden? Çünkü geçmişte birçok ümmet bu şekilde ne olmuş? Kendilerine gönderilen rüzgarlarla helak olmuş. Ve yine bu diz çökme ile ilgili Câsiye suresinde diyor ki Allah Azze ve Celle o gün diyor her ümmeti diz çökmüş görürsün. Kıyametten bahsediyor. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Herkeste ne var? Bir çaresizlik var. Bir korku hali var. Kıyamet anını düşünün. Kıyamet kopmuş. İnsanlarda ne var? Bir tedirginlik var. Hesap görülecek. Değil mi? O yüzden herkes nasıl bekliyor? Korkmuş bir şekilde. Korkularının alameti ne? Herkes diz çökmüş. Ne olacağını bekliyor. Diyor ki her ümmet kendi kitabına çağrılır. O gün her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denir. Bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. Bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman insanların nasıl bekleyeceğini bize haber veriyor. Diz çökmüş bir şekilde, topluluklar halinde bu şekilde bize haber veriliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayette diyor ki Allahümme ceallha rahmeten ve la tecealha azaben. Allah'ım diyor bunu bize bu rüzgarı rahmet kıl. Bizim için bu rüzgarı azap kılma, azap eyleme. Ve yine bu konuyla alakalı ilim ehli diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de rih kelimesi eğer müfret olarak kullanılıyorsa azaba delalet eder. Bazı ilim ehli bunu söylüyor. Eğer riyah yani çoğul olarak kullanılır ise rahmete delalet edeceğini söylüyor. Mesela bakıyoruz rivayetlere dönüp, ayetlere dönüp bakıyoruz. Ahkaf suresi 24. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor, diyor ki bel huve mesteceltum bihi rihun fiha azabun elim. Hangi kelime geçiyor? Rih. Diyor bize bu yağmur getiren bir buluttur dediler. Hud kavminin içinde bulunduğu durum. Diyor ki bu bize rahmet getiren yağmurlardır, bulutlardır. Hayır diyor, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde diyor elem dolu, azabın bulunduğu bir rüzgardır. Burada bakıyoruz rih kelimesi müfret olarak gelmiş. Neye delalet ediyor? Azaba delalet ediyor. Ve yine başka ayetlere baktığımız zaman çoğul olarak geldiği ve arsalna riyaha lawaqih ve arsalna riyaha lawaqih diyor ki rüzgarları biz aşılayıcı olarak gönderdik. Biliyorsunuz bazı ağaçlar bu şey meyve verme olayını nasıl yapıyor? Erkek ağaç var, dişi ağaç var. Buradan gelen polenler rüzgar vasıtasıyla dişi olan ağaçlara geçiyor. Bu şekilde o ağaçlar ne yapıyor? Meyve veriyor. Allah Azze ve Celle de bu ayet-i kerime diyor ki biz rüzgarları aşılayıcı olarak kıldık diyor. Burada rüzgar kelimesi ne olarak geliyor? Çoğul olarak geliyor. Bazı ilim ehli o yüzden rih kelimesi eğer tekil olarak geliyorsa rüzgar diyorlar ki bu azabın göstergesidir. Eğer çoğul olarak geliyorsa bu neyin göstergesidir? Rahmetin göstergesidir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu şekilde Allah Azze ve Celle'ye dua ettiğini görüyoruz. Ve yine başka bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşıdan gelen bulutları görüyor. Karşıdan gelen bulutları görüyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tedirgin oluyor. İleri geri gidiyor. Dışarı çıkıyor, içeri giriyor. Böyle bir üzerinde ne var? Tedirginlik var, bir korku hali var. Ayşe radıyallahu anha diyor ki, ey Allah'ın Resulü, insanlar diyor bu bulutları gördükleri zaman mutlu oluyorlar, seviniyorlar. Niye? Bulutlarla birlikte rahmet geldiğini düşünüyorlar. Yağmur geliyor. Sen niye diyor böyle tedirgin oluyorsun? Yerinde duramıyorsun. Bir içeri giriyorsun, bir dışarı çıkıyorsun. Bir ileri gidiyorsun, bir geri geliyorsun. Seni bu korkuya, yani korku haline getiren şey nedir? Diye sorduğunda diyor ki ey Ayşe Allah'a andolsun ki bu bulutlarla bu rüzgarlarla bizden önce birçok kavim ne olmuştur? Helak olmuştur. Ben de Allah Azze ve Celle'nin bu bulutlarla bu rüzgarla bizi helak etmesinden korkuyorum diyor. Yani düşünün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin kendisinden korktuğu gibi aynı zamanda azabının da çetin olduğunu bildiği için Allah Azze ve Celle'nin azabından da ne yapıyor? Korkuyor. Oysa biz bugün şimşekler çaksa, değil mi? Acayip bir yağmurlar yağsa biz bunu böyle normal, güzel bir durum, manzara güzel. Açalım, izleyelim. Edasıyla bakıyoruz. Oysa ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olaya nasıl bakıyor? Acaba bunun akabinde bizi helaka götürecek bir durum söz konusu mu diye bakıyor. Ve yine diyoruz ki Kusuf'ta olduğu gibi böyle şiddetli rüzgarlar estiğinde de dua etmenin cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Ama Kusuf'ta ayrıyeten ne var? Bir de namaz kılınabilir. Ama bununla alakalı, rüzgar esmesiyle alakalı bir namaz kılınabileceğine delalet etmiyor bu hadis-i şerif. Çünkü rivayette Allah Resulü Aleyhisselam'ın diz çöküp dua ettiği varit, namaz kıldığı varit değil. Ve yine rüzgara sövülmemesi gerektiğine delalet eden bir hadis-i şerif. Başka bir hadis-i şerifle bunu destekliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَرْرِيْهُ مِنْ رُوْهِ اللّٰهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَبِالْعَذَابِ وَلَا تَسُبُّهَا diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte. Diyor ki rüzgar Allah Azze ve Celle'nin bir ruhudur. Onunla diyor bazen rahmet gönderir, bazen azap gönderir. O yüzden rüzgara ne yapmayın? Sövmeyin diyor. Hatırlayın başka hadis-i şeriflerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamana sövülmemesi gerektiğinden bahsediyor. Neden? Çünkü rüzgara veyahut da bulutlara yağmur indirmesini, rahmet indirmesini emreden de Allah Azze ve Celle. Azabı gönderen de kim? Allah Azze ve Celle. Eğer sen bu şekilde rüzgara veyahut da zamana küfrediyor isen, sövüyor isen o zaman Dolaylı yoldan ne yapıyorsun? Allah Azze ve Celle'nin takdir etmiş olduğu bu duruma, bu hadiseye ne yapıyorsun? Kötü konuşmuş oluyorsun. Sonuçta bu rüzgarlarda kimin emriyle hareket ediyor? Allah Azze ve Celle'nin emriyle hareket ediyor. Bugünkü bu konuyla alakalı, kusuf ile alakalı son hadis-i şerifi alalım. Ondan sonra orada duralım. Haftaya da inşallah Bab-ı Salatül İstiska. İstiska namazı, yağmur duası için, yani yağmur talep etmek için kılınan namazla ilgili hadis alalım. Son rivayet yine İbn Abbas radıyallahu anh'ın bize aktardığı rivayet. Diyor ki ennehu salla fi zelzeletin sitte rekaatin ve arba secedatin ve kâle hâkezâ salâtul âyâti revâhul beyhaqi ve zekere şâfi'iyyü an Ali ibn Ebi Talib'in radıyallahu anhu mithlehu dûne âkhirihi. İbn Abbas radıyallahu anhu zelzele olduğunda 6 ruku ve 4 secde ile namaz kılmış ve şöyle demiştir. Buradaki eser ne diyoruz? Mevkuf. Kimle alakalı? İbn Abbas radıyallahu anhu ile alakalı. Deprem olduğunda ne yaparmış? 6 rukulu ve 4 secdeli. 6 rukuyu nasıl tabir ediyoruz? İlk rekatta 3, ikinci rekatta 3 ruku yaparak toplamda 6 ruku ve 4 secde ile ilk rekatta 2, ikinci rekatta 2 secde yaparak kıldığı bir namaz. Bu hadisi Beyhaki rivayet ediyor. İmam Şafii Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhu'dan son cümle dışında benzer bir rivayet ile bu rivayeti yaptığını görüyoruz. Bu konuyla alakalı daha önceden de konuşmuştuk. Yani kusufun haricinde namaz kılmak caiz mi değil mi? Bu konuyla ilgili ilim ehlinin kaç tane görüşü vardı? 3 tane görüşü vardı. Birinci görüş ki racih olan görüş o diyoruz. Eğer kusufun dışında rivayetlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen rivayetlerde başka doğaüstü olay gerçekleştiğinde namaz kılmak varid olmadı ise bu varid olan şeyler ile yetinmek nedir? Doğru olandır. Çünkü ibadetler nedir? Tevkifidir. Yani ibadetlerde ne yapılır? Asıl itibariyle içtihat edilmez. Eğer konuyla alakalı nas varsa o alınır. Onunla ne yapılır? Yetinilir. Onunla amel edilir. İlk görüş bu. İkinci görüş ilim ehlinden. Diyorlar ki eğer güneş ve ay tutulması Allah Azze ve Celle'nin ayetlerindense buna benzer insanları korkutucu bazı ayetler gerçekleştiğinde ne yapılabilir? Aynı şekilde namaz kılınabilir diyorlar. Başka bir grupta ilim ehlinden diyorlar ki hadisler dışında sahabeden eğer bize eser geldiyse burada olduğu gibi İbn Abbas radıyallahu anh deprem olduğu zaman ne yapmış? Namaz kılmış. Diyorlar ki sahabenin eseriyle biz ne yapabiliriz? Amel edebiliriz. Yine rivayetlere dönüp baktığımız zaman bazı ilim ehli bu rivayetlerde ne yapıyor? Zayıflayanlar da olduğunu görüyoruz. Kısaca özetlersek diyoruz ki bu konuda racih olan eğer güneş tutulması veyahut da ay tutulması var ise ne diyoruz? Bu namaz meşrudur. Ama bunun dışında eğer bir doğaüstü olay gerçekleşiyor ise deprem gibi, şiddetli rüzgarların esmesi gibi, işte ne bileyim şimşeklerin çakması gibi bu zaman diliminde ne yapılmaz? Bu şekilde namaz kılmak rivayetlerde gelmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da şiddetli rüzgarlar esmiş. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun akabinde ne yapmamış? Namaz kılmamış. O yüzden diyoruz ki bu konuyla alakalı racih olan görüş budur. Bugünlük bununla yetinelim. Haftaya da inşallah yeni bab başlığımızla yeni bir konuya geçmiş oluruz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyke.